Ayrım 2, sayfa 26. Püfürük merakı. Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın kullandığı bir sözcük var ki dün adeta günün konusuydu. Her yerde o sözcük konuşuluyor. Herkes birbirine acaba ne demek diye sorup duruyordu. Hangi sözcükten mi söz ediyorum? Püfürükten. Sayın Arınç'ın kullandığı, sanırım herkes gibi sizi de şaşkına çeviren püfürük sözcüğünden. Evet, Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın dünkü gazetelerde yer alan "Başbakanla bizim aramızda kriz çıkmaz, böyle püfürük şeyleri bırakın" şeklindeki demeci insanlarda merak uyandırdı. Püfürük merakını. Onun için dün hep o sözcük konuşuldu, tartışıldı. İnsanlar ilk kez duydukları püfürüğün ne anlama geldiğini bulmaya çalıştı. Ama sonuç eften püften, püften eften, faso fiso, fiso faso gibi tahminlerden, yakıştırmalardan öteye gitmedi, gidemedi. Bazıları duyulmadık argo bir laf olabilir dedi. Bazıları ise yok canım, koskoca meclis başkanı argo konuşacak değil ya karşılığını verdi. Kısacası işin içinden çıkılamadı. Kamuoyundaki püfürük merakı giderilemedi. Giderilemedi çünkü TBMM Başkanı Arınç'ın kullandığı bu sözcük Türk Dil Kurumu sözlüğünde de Türk Dil Kurumu imla kılavuzunda da yer almıyordu. Acaba hukukçu kökenli Sayın Başkan hukuki bir terim mi kullanmıştı? Şimdi kalkıp peki püfürüğün ne demek olduğunu öğrenmenin hiçbir yolu yok mu diyeceksiniz. Var elbet, yüzümüzü kızartıp Sayın Arınç'a sormak. Lütfen şu püfürüğün ne demek olduğunu açıklayın da herkes öğrensin. Yoksa insanlar meraktan çatlayacak. Her şey yolundaymış. İktidardaki politikacılar ikide bir ülkenin ve milletin sorunlarından çoğunun giderildiğini belirterek her şey yolunda demiyor mu? İllet oluyorum. İşsiz sayısı 15 milyona dayandı. Her şey yolunda. 860 bin esnaf kepenk kapattı. Her şey yolunda. Emekli sokağa dökülme kararı aldı. Her şey yolunda. Memur sadaka gibi zamma isyan etti. Her şey yolunda. 182 milyon lira maaşa mahkum edilen gaziler açlıktan ölmek üzere. Her şey yolunda. Bölücü terör yeniden ortladı. Her şey yolunda. PKK yandaşları meydanlara çıktı. Her şey yolunda. Van valisi suikastten kıl payı kurtuldu. Her şey yolunda. Mafya emniyeti basıp adam kaçırdı. Her şey yolunda. Zamlar mutfaktaki yangını körükledi. Her şey yolunda. Evlenmenin faturası 21 milyara çıktı. Her şey yolunda. Sefalet evli kadınlarda fuhuşu patlattı. Her şey yolunda. Cezaevleri borçlu insanlarla dolu. Her şey yolunda. Her bebek 4000 dolar borçlu dünyaya gelmeye başladı. Her şey yolunda. İnsanlar kapkaç dehşeti yüzünden sokağa çıkamaz oldu. Her şey yolunda. 5 ayda 144 bin suç işlendi. Her şey yolunda. Demiryolu faciaları patladı. Her şey yolunda. Dahasına sütunumuz yetmez. Ama dediğim gibi iktidardaki muhteremlere göre Türkiye'de her şey yolunda. Allah Allah. Çok önemli kişilerin kulakları çınlasın. Havaalanlarındaki VIP salonlarının yol geçen anına döndüğü herkesçe bilinen bir gerçek. VIP yani very important person, çok önemli kişi. Ancak defalarca da yazdığımız gibi sadece bakanlar, milletvekilleri, üst düzey bürokratlar ve yabancı ülke liderleri değil, önüne gelen çok önemli kişi olup çıktı. Falanca kurumun müdüründen filanca kurumun sekreterine kadar herkes VIP salonlarının konuğu arasında yer alır oldu. İşte böyle bir dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir süre önce Berat Albayrak'la evlenen büyük kızı Esra Albayrak'ın Atatürk Havalimanı'nda VIP salonu yerine yolcu salonuna girmesi herkesi şaşırtmış. Medyada yer alan haberlere göre Esra Hanım geçtiğimiz cumartesi günü eşiyle birlikte İstanbul'dan Ankara'ya gidişinde iç hatlar terminalini kullanmış. Daha önce Trabzon'a gidişinde de aynını yapmış. Peki niçin? Sanırım babasının amacını aşan VIP uygulamasına sınırlama getirilmesi yolundaki haklı talimata destek vermek için. Bravo Esra Albayrak. Belki gören ya da duyan VIP müdavimlerinin yüzleri kızarmıştır. Kim bilir, belki de başbakanın kızı sade vatandaşlar arasında beklerken bizim burada keyif çatmamız komik oldu düşüncesiyle yerin dibine girmişlerdir. Doğrusu çok merak ediyorum. Neyi mi? Ülkenin başbakanının kızının uçağa binmek için yolcu salonunda beklediği sırada VIP salonunda ağırlanan çok önemli kişilerin olduğunu. Bu nasıl iştir? Tek sorunumuz işsizlik, terörün kaynağında yoksulluk var. Anımsayacağınız gibi Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sözleriydi bunlar. Erdoğan Bitlis'te yaptığı konuşmada şöyle devam ediyordu. Türkiye'nin yokluğu ve yoksulluğu yenmesi lazım. Eğer benim vatandaşım yoksulluk belasından kurtulursa, evvelallah teröre hiçbir zaman prim vermeyecektir. Sanırım Tayyip Bey bu sözleriyle millete yoksulluktan kurtulun çağrısında bulunuyor. vatandaşım yoksulluk belasından kurtulursa dediğine göre akla böyle geliyor. Ya ne diyecekti? Vatandaşı yoksulluk belasından kurtardığımız zaman. Niçin mi? İnsanların kendi çabasıyla yoksulluktan kurtulma olanağı olmadığı olamayacağı için. Kimdir toplumu yoksulluktan kurtaracak olan? Hükümet. Peş peşe zam yapan, vergileri yükselten, işsizliği, hayat pahalılığını, geçim sıkıntısını yaratan, kendini gün geçtikçe daha da fukaralaştıran vatandaş mı ki istediğinde sıkıntılarını bitirip kendini yoksulluktan kurtarsın? Siyasi iktidar olarak işsizliğe çözüm bulmayacaksınız. İşçiye, memura, emekliye sadakadan farksız zamlarla yoksulluk sınırı altında maaş ödeyeceksiniz. Asgari ücreti açlık sınırının altında tutacaksınız, sonra da kalkıp benim vatandaşım yoksulluk belasından kurtulduğu zaman diyeceksiniz. Bu nasıl iştir Sayın Erdoğan? Ben diyorum ki açlığa ve sefalete son vaadiyle iktidara gelen politikacılar olarak artık sözünü ettiğiniz işsizliğe, yoksulluğa çözüm bulun. İmam Hatip tartışmaları, Çankaya sürtüşmeleri, YÖK çekişmeleri ile bir yere varılmıyor ve milletin karnı doymuyor. Çocukları o binalara sokmaya kalkışmayın. Türkiye'nin 7 kentinde 2000 okuldan yarısının depreme dayanıksız olduğu belirlenmiş. Yani olası sarsıntıda yerle bir olacak durumda. Demek ki onca yıldır çocuklarımız çürük çarık binalarda can güvenliklerinden yoksun olarak eğitim görmüş. İşte size geçmişten günümüze hüküm süren vurdum duymazlığın, umursamazlığın kanıtı. Araştırma yaptırmakta geç bile kalan Milli Eğitim Bakanlığı'nın ne yapması gerekiyor? Acil önlem alması, ülke çocuklarını depreme dayanıklı binalarda öğrenim görme hakkına kavuşturması. Ancak medyaya yansıyan haberlere göre bakanlıkta yeterince para olmadığı gerekçesiyle tadilat çalışmalarına başlanamıyormuş. Depreme dayanıksız okul binalarının sağlamlaştırılması için Japonya'dan hibe ya da kredi sağlanmaya çalışılacakmış. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik başta olmak üzere iktidardaki politikacılara buradan sesleniyorum. Vaziyet böylesine vahim iken Japonya'nın yardımını falan bekleyecek zaman yok. O binaları sağlamlaştırmak için ne kadar para gerekiyorsa lütfen bir an önce bulun ve 13 Eylül'de ders başı yapacak olan çocuklarımızın güvenliğini sağlayınız. Sakın ha parayı nereden bulacağız diye sormayın. Nereden bulursanız bulun. İsterseniz milletin ödediği 7'şer milyarlık maaşınızın birer aylığını bağışlayın, isterseniz altlarınızdaki Mercedes'leri, BMW'leri satın ama o parayı mutlaka bulun. Hem de yarını beklemeden. Sabır taşı olsa çatlar. Belediyelerin olası deprem konusundaki duyarsızlığı belli ki Başbakan Tayyip Erdoğan'ın sabrını taşırdı. Nereden mi belli? Yaptığı uyarıdan, verdiği talimattan. Başbakan bakın nasıl sesleniyordu belediye başkanlarına. Kaçak yapıları acımadan yıkın, yoksa yarın olası bir depremde yöneticiler olarak acınacak hale geliriz. Ve de ekliyordu, ondan sonra ağlamanın hiçbir anlamı yok. Sayın Erdoğan bu sözleriyle ülkenin başbakanı olarak belediye başkanlarını depreme karşı önlem almaları konusunda uyarıyor. Ve de bizim bu sütunda defalarca gündeme getirdiğimiz önemli bir gerçeğe dikkat çekiyordu. Hangi gerçeğe mi? Olası bir depremde asıl enkaz altında kalacakların bu konuda hiçbir önlem almayan genel ve yerel yöneticiler olacağı gerçeğine. Belediye başkanları başbakanın bu uyarısını dikkate almalı, verdiği talimatı yerine getirmek için çalışmalara başlamalı. Bana göre belediyeler sadece kaçak yapıları yıkmakla kalmamalı, vatandaşların oturduğu evlerin depreme dayanıklı olup olmadığını da araştırmalı. Dayanıksızların dayanıklı hale getirilmesi sağlanmalı. Hatta yaratılacak yankılarda bu konuda fakir fukara vatandaşlara maddi destek de sağlanmalı. Kısacası ölen ölür, kalan sağlar bizimdir zihniyetinden artık vazgeçilmeli. Bazı belediye başkanları yerüstü makyajlarla taşeron firmaları sevindirmeye çalışmaktan vazgeçip, yer altından gelecek tehdide karşı halkın can güvenliğini sağlayacak önlemler almalı. Yoksa başbakanın da dediği gibi olası deprem sonrası asıl ağlayacak kendileri olacaktır. Müftü bunu yaparsa, ağzı olan konuşuyor derler ya, aynıyla baki, abuk subukluk da olsa hiç fark etmiyor. İşte size Şarköy müftüsü Ruşen Özkan'ın konuşmasından bir bölüm. Bu basının sonu cehennem. Şarköy'ün AKP'li belediye başkanı Can Gürsoy'un yapmak istediği şarap festivalini eleştirdiği hutbesinin gazetelerde yer almasına kızan müftü efendi, şimdi de hutbesinde basını hedef almış. Medyaya yansıyan haberlere göre müftü efendi gazeteciler için bakın neler söylemiş. Haberler yüzünden Şarköy'deki kurumlar arasında kavga varmış gibi yorumlar yapılıyor. Kalp gözü görmeyenlerden, gözü uzakları görmeyenlerden, yani basın mensupları bahsetmiyorum. Allah bu kişileri ıslah etsin. Böyle kişiler cezalandırılmıştır. Bu gibi insanlar cenneti hiçbir zaman göremezler. Her şeyin bir sonu vardır. Bunların da sonu cehennemdir. Görüyor musunuz? Müftü Efendi cezayı kesti. Verdiği hükümle basın mensupları artık cehennemlik oldu. Bakalım daha neler duyacağız. Bir müftiye, bir din adamına yakışır mı bu sözler? Müftü Efendi insanlara sevgiyi, saygıyı, hoşgörüyü aşılayacağı, kardeşlik duygularının pekişmesini sağlamaya çalışacağı yerde tam tersini yapıyor. Toplumun bir kesimini oluşturan insanlara, yani basın mensuplarına kin kusuyor. Haberleri fitne fesat olarak niteleyerek vatandaşları gazetecilere karşı kışkırtıyor. Ve de en önemlisi, bu gibi insanlar cenneti hiçbir zaman göremez, bunların sonu cehennemdir diyerek Allah'ın işine karışma cüretinde bulunuyor. İlahiyatçıların da deyimiyle günaha giriyor. Dilerim Müftü Efendi'ye asli görevinin şaraf festivaliyle, belediye başkanıyla, basın mensuplarıyla, insanlar arasında cennetlik cehennemlik ayrımı yapmakla uğraşmak olmadığı bir an önce hatırlatılır. Basın mensuplarının sonu cehennemmiş. Bir de geleceği Allah'tan başkası bilemez diyerek medyumlara kızıyoruz. İlle de devlet kesesinden mi? Hazinenin kasası tam takırmış. İnsanları açlıkla pençeleşiyor, otobüse minibüse binecek parayı bulamıyormuş. Ne yazar? Bunu da nereden mi çıkarttım? Milletvekiline makam şoförü istendiğinden. AKP'li bazı vekiller Meclis Başkanı Bülent Arıç'ın yanıtlaması istemiyle verdikleri soru önerisinde milletvekillerine birer şoför tahsis etmeyi düşünüp düşünmediğini sormuşlar. Makam şoförü istemlerine gerekçe olarak trafik kazalarında ölen milletvekillerini göstermişler. Allah ölenlere rahmet eylesin, kendilerine de uzun ömür versin. Peki trafik kazalarında yaşamlarını yitiren milletvekili sayısı kaçtır derseniz? Sanırım çok fazla olmalı ki vekillerimiz bunu gerekçe göstermiş diye düşüneceksiniz. İşte rakam, 29 yılda 7 ölü. Soru önergesini yanıtlayan Bülent Arınç, son 29 yılda milletvekilliği görevini sürdürürken trafik kazasında ölenlerin sayısının 7 olduğunu açıklamış. Ardından da taşıt yasası hükümlerine göre milletvekillerine şoför tahsisinin mümkün olmadığını bildirmiş. Söylentilere göre vekillerden bir bölümü otomobilin arkasına kurulup "Şoför efendi şuraya çek, şoför efendi burada dur" demek varken direksiyon sallamaya devam edecekleri için hayal kırıklığına uğramışlar. Kusura bakmasınlar ama Sayın Arınç doğrusunu yapmış. Çünkü işçisinden memuruna, emeklisinden öğretmenine milyonlarca insanın açlık sınırı altındaki maaşlarla yaşamaya çalıştığı Türkiye, her vekiline makam şoförü tahsis edecek kadar zengin bir ülke değil. Ha, asiller sefalet içinde yaşarken vekiller ille de bu lükse sahip olmak istiyorlarsa kendilerinin bileceği iştir. 7'şer milyar lira tutarındaki maaşları 500-600 milyon lira aylıkla makam şoförü tutmaya yeter sanırım. 29 yılda 7 vekilin kazalarda ölmesinin korkuttuğu vekillerimiz her kimse acaba? Bu süre içinde kaç vatandaşın trafik terörüne kurban gittiğini biliyorlar mı dersiniz? İşte rakam 159.510. Zinaya hapisle AB yolundayız. İktidardaki politikacılar daha önce Türk Ceza Kanunu'ndan çıkartılan zinayı suç sayan maddeyi tekrar yerine koyacakmış. O madde niçin çıkartılmıştı? Çağ dışı kaldığı için, ilkel toplumlara özgü bir yöntem olduğu için, laik demokratik ülkelere değil de şeriatla yönetilen ülkelerde görülen bir uygulama olduğu için, Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan Türkiye'de zinanın suç kabul edilmesinin anlatılabilir, anlaşılabilir, kabullenilebilir olmadığı, olamayacağı için. Öyle ya, hangi çağda yaşıyoruz? Evet, zina hukukçuların da deyimiyle eşe karşı sadakatsizliktir ve Batı'da olduğu gibi sadece boşanma nedeni olarak kabul edilebilir. Çağdaş toplumlarda zina asla insanların özgürlükleri ellerinden alınarak hapse atılmalarını gerektirecek bir suç olmaz, olmamalıdır. Ancak bu gerçeğe karşın AKP'li politikacılar zinayı yeniden suç yapacak TCK değişikliği için kararlı görünüyor. Medyaya göre gerekçeleri ise şu: Anadolu kadınlarından çok sayıda mektup geldi, zinaya ceza verilmesini istiyorlar. Anadolu kadını kocasına iş de istiyor, Anadolu kadını mutfağa aş da istiyor, Anadolu kadını okul da istiyor, hastane de istiyor, yol da istiyor. Mektuplardaki istekleri yerine getiriyorlarmış. Peki ya toplumun diğer kesimlerinden kendilerine gönderilen mektuplardaki istekler? Hangi mektuplardan mı söz ediyorum? Yoksulluk sınırı altındaki maaşlarla geçim sıkıntısıyla pençeleşen askerlerimizin, polislerimizin, açlık sınırı altındaki maaşlarla yarı aç yaşayan işçilerimizin, memurlarımızın, emeklilerimizin zam isteğiyle gönderdikleri mektuplardan. Onların isteği niçin yerine getirilmedi, getirilmiyor? Zina suç olmalı isteğinden çok daha önemsiz olduğu için mi? Hani bir şarkı var ya, oynatmaya az kaldı doktorum nerede diye. Galiba yakında hep bir ağızdan söyleyeceğiz. TC Anayasası Madde 42. Velilerin kabusu haline gelen kayıt parası rezaletine hala son verilememesi akıl alacak şey değil. Ne demek efendim, şu kadar parayı verirsen bu kadar bağışı yaparsın, çocuğunu kaydederim. Devlet vatandaşına para karşılığında mı okuma yazma öğretecek? Yetti be! Yıllardır bir kayıt parası kepazeliğidir, almış başını gidiyor. Ne önüne geçiliyor ne de bu yasa dışı uygulamada bulunanların yakasına yapışılıyor. Yasa dışı diyorum çünkü öğrenci kaydı için şu ya da bu şekilde para talep edilmesi anayasaya aykırıdır. İşte Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 42. maddesi. Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okulları parasızdır. Olay budur, gereği yapılmak zorundadır. Kimse devletin okulunda öğrenci kaydını ücret karşılığı yapamaz. İster kayıt parası, ister okula bağış adı altında olsun, vatandaştan para talep edilemez. Buna teşebbüs etmek bile anayasa ihlalidir. Cezasız kalamayacak nitelikte suçtur. Okullarda araç gereç eksilmiş, boya badana yapılacakmış. Sıra sandalye alınacakmış, elektrik su faturası ödenecekmiş, şuymuş buymuş. Onlar açlıkla sefaletle pençeleşen vatandaşların değil, vekillerine her ay 7'şer milyar lira maaş ödeyecek, bankaların trilyonlarını hortumlayanları affedecek kadar bonkör olan devletin sorunudur. Bir başka deyimle görevidir. Maddi durumu iyi olan vatandaş isterse katkıda bulunabilir. Uzun lafın kısası, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik imzasıyla yayınlanan genelgede velilere bağışta bulunması için hiçbir zorlama yapılmayacaktır uyarısında bulunulmuş olmasına karşın bildiğini okuyanların yakasına yapışılmalıdır. Yoksul vatandaşın öğrenim hakkını gasp etmeye çalışan her kimse görevlerinden alınmakla kalmayıp anayasaya aykırı hareketten yargı önüne çıkarılmalıdır. Bunun başka yolu yok. Aldatmadan önce açlığa engel olun. AKP'li politikacılar zinanın suç sayılmasını savunurken şöyle diyor: aldatmalara engel olacağız. Bana sorarsanız insanların aldatılmasından önce insanların aç yaşamasına engel olsalar çok daha iyi olur. Çünkü bu millet AKP'yi aldatmalara değil açlığa dur demesi için iktidara getirdi. Bunun aksini kendileri de söyleyemez. Neden mi söyleyemezler? Seçim meydanlarında vatandaşların oy isterken zinayı yeniden suç yapacaklarından değil, işsizliği, sefaleti, açlığı sona erdireceklerinden söz ettikleri için. Ancak görülüyor ki ülkenin ve milletin çözüm bekleyen onlarca sorunu varken, iktidardaki beyler çok değerli olması gereken zamanlarını İmam Hatiplilerle, türbanla, şimdi de zinayla uğraşarak heba etmeyi sürdürüyorlar. Zinaya hapis cezası getirmeyi savunurken aldatılan insanların onurunu kurtaracağız diyenlere buradan sunuyorum. Peki ya bir somun bedava ekmek için birbirini ezen, çocuklarını doyurabilmek için pazar atıklarını karıştıran, ameliyat parasını ödeyemediği için hastanelerde rehin tutulan, veresiye kabardığı için bakkalın önünden başı öne eğik geçmek zorunda kalan insanların onuru ne olacak? Bana kalırsa sözünü ettiklerinin yerine sözünü etmediklerini yapmakla, unutmamaları gereken bir gerçeği unutmakla hata ediyorlar. Hangi gerçeği mi? 1999'da oy patlamasıyla sandıktan birinci parti olarak çıkan DSP'nin 2002'de sandığa gömüldüğü gerçeğini. Düştüğümüz hale bakın. AKP iktidarının IMF ile birlikte hazırladığı yeni ekonomik program AB üyesi ülkelere gönderilecekmiş. Onay veya görüş almak ya da bilgi vermek için. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin ekonomik programı uygulamaya konulmadan önce Avrupa Birliği ülkelerine sunulacak. Bir başka deyimle program metni bu ülkelerin AB'deki temsilcilerine teslim edilecek. Bu durumda ekonomik açıdan da olsa dizginlerin başkalarının eline geçmediğinden, bağımsızlıktan söz edilebilir mi? Ne yazık ki hayır. Vaziyet böyle olunca insan ister istemez üzülüyor ve düşünüyor. Neyi mi? Türk ulusunun vatan topraklarını işgal eden İngiltere, İtalya, Fransa, Yunanistan gibi dünyanın en güçlü devletlerine karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini. İzmir'den kaçarken canlarını kurtarmak için askerleri kendilerini denize atan Yunan generalinin kılıcını, Türk orduları başkumandanı Mustafa Kemal Paşa'ya teslim edişini ve biz yıllar sonra bugün ekonomik programımızı götürüm onlara teslim edeceğiz. Geçmişten günümüze beceriksiz politikacılar yüzünden ekonomisi perişan olan, dış ve iç borç bataklığına gömülen koca Türkiye'nin düştüğü duruma bakın. Kendimizi kurtarmak amacıyla, bir zamanlar kendilerini bizden kurtarmak için arkalarına bile bakmadan kaçanların çocuklarının, torunlarının kapısını çalıyoruz. Onlardan yardım bekliyoruz. Yuh olsun bize!